Ayrım 53. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 587. Bu sırada 1200 kişi de üstleri toplamayı sürdürüyorlardı. Akbaba'nın bavullara yerleştirmek istediği minik kent her geçen dakika daha da küçülüyordu. Silikleşiyor, bir ılgım gibi buharlaşıyor, bir düş gibi yok oluyordu. Buna karşılık Batı limanının rıhtımında yeni minik bir kent ortaya çıkıyordu. Evlerine tabutlar içinde dönmemek umutlarını bu düşsel kente emanet ediyorlardı. Düş gücünün dürbünüyle bakılınca birlikleri yükleme sırasında koruyacak kasalar minicik çan kulelerine, küçücük gökdelenlere, cıvıl cıvıl binalara dönüşüyordu. Cıvıl cıvıldılar çünkü kasalar değişik boyutlarda, renklerdeydi ve Pistoia ilginç bir biçimde yerleştirmişti kasaları. Küçük bir kasanın yanında büyük bir kasa, sarı bir kasanın yanında mavi bir kasa, yeşil bir kasanın yanında kırmızı bir kasa. Uzaktan bakınca sanki ebem kuşağının renklerine batırılmış bir fırçadan çıkmış San Gimignano kuleleri izlenimi uyandırıyorlardı. Ve Pistoia övünüyordu yaptığı işle. Nasıl ama, sanatçı olduğum belli oldu. Bu sözleri coşkuyla değil, sıkın bir sesle söylemişti. Gidiş hazırlıklarına sürat teknesinin gölgesi düştükten bu yana Pistoia artık eski Pistoia değildi. Neşesinin tadı kaçmış, atıp tutmaları azalmış, bir yıldır Casanova gibi aşk maratonu yapmasına yol açan, cinsel gücü zayıflamış, üç sevgilisiyle laf üretmekten başka bir şey yapmaz olmuştu. Buraya gelmez olsaydım, bu mesleği seçmez olsaydım. Başını yastığa koyar koymaz uyuyan falangistle evli Caroline bile haklı olarak artık kocasını yeğliyordu ona. Hiç yoktan iyidir diyordu. 17 yaşındaki deneyimsiz Geraldine haklı olarak yakınıyordu hep. Bugün de mi bir şey yapmayacağız? Pistoia, düdüklü tencere adını taktığı, yatakta ne yaptığını bilen Josephine ise artık güçsüz olduğu dedikodusunu çıkartmıştı. Balon gibi sönüveriyor zavallımın ki. Ama en çok da savaştan hoşlanmıyordu. Avların avı, bahislerin bahsi, ölüme meydan okuyuş, yaşamla bahse giriş demek olan savaş oyunundan tat almıyordu artık. Guelfilere de, Gibellinilere de boş veriyordu. Montaperti savaşının içine tükürüyor, Haçlı seferlerine lanetler yağdırıyor, Salahaddin Eyyubi'nin Goffredo di Bouillon ile eşdeğerde olduğunu, Tancredi Altavilla'nın Kudüs'te bir hırsız gibi, bir kasap gibi davrandığını söylüyordu. Cuma aşamasına geçebiliriz artık. Cuma gününün özelliği, ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza'nın da katkısıyla Şahin'in o güne dek hep kaçtığı ya da ertelediği büyük sınava girmek için ödediği bedel oldu. Bunun yanı sıra insanın kalleşliğinin bir benzerinin, eşinin örneğinin olmadığını açıkça gösteren bir olay da yaşandı. Beyaz kısrak kurban edildi. Önce bu olaydan başlayalım. O gece tayyun sessizdi. Kim bilir niye, saatler boyunca kimse kimseyi öldürmemiş, düşman tarafların keskin nişancılarının canları sıkılmaya başlamıştı. Bu nedenle sıkıntılarını gidermek için şafak sökerken beyaz kısrağın yakınına ateş etmeye başlamışlardı. Beyaz kısrak yumuşacık kuyruğunu sallayarak at sineği kovar gibi mermileri kovmaya çalışarak karşılık veriyordu bu acımasız oyuna. Ama çok geçmeden tiz bir kişneme yükseldi kavşakta. Çocuk doğuran ya da ırzına geçilen bir kadının çığlığına benzer bir kişneme. Sabahın alacakaranlığında etkisiyle hayvanı yalaması gereken kurşunlardan biri, Ninet'i öldüren 7.62'nin benzeri bir 7.62, çimenlere saplanacak yerde hayvanın dolgun sağrısına saplanmıştı. Bir başka kurşun da sağ omzuna girmişti. Hemen ardından Rocco'nun beynini parçalayan 5.56 gibi bir 5.56 da sağ kasığına saplanıp geniş bir delik açtı. Kan boşalmaya başladı buradan. Çılgına dönen beyaz kısrak vücudunu acılara boğan 3 çakıl taşını silkelemek için çimenlerin dışına attı kendini. 4 nala koşmaya başladı ve asıl işkence o zaman başladı. Yerinde durmayan bu hedefin dayanılmaz bir çekiciliği vardı. Yaralı koca gövde çaresizlik içinde 4 nala koşuyor, upuzun boz yele ipekten ışıklar saçarak dalgalanıyor, güzelim baş canını kurtaracak bir sığınak arıyordu. İki elli, iki ayaklı hayvanların acımasızlığını, alçaklığını kamçılıyordu Kısrak'ın bu hali. Üç yarayla işin içinden sıyrılmasına izin verecekler miydi? Hristiyanlarla Müslümanlar karşılıklı nefretlerini unutup ilk kez görüş birliğine vardılar ve dürbünlü tüfeklerini daha iyi kavradılar. Duvar diplerine, pencereleri parçalanmış balkonlara daha iyi yaslandılar, hayvanın işini bitirmek için çabalarını birleştirdiler. Ama başına, kalbine ateş etmeyeceklerdi. Ederlerse hemen ölür, oyun sona erer, eğlence biterdi. Alev saçan çakıl taşlarını yağdırmaya başladılar. Beyaz Kısrak durdu. Karnı deşilmiş, sol omzu kırılmış, sağ dizi parçalanmış, sırtı delik deşik çimlerin üstüne çıktı. Her tarafı kan içinde, karşı çıkmanın ya da kaçmanın bir işe yaramayacağını, çünkü iki elli iki ayaklı hayvanların çok kötü olduklarını, eşi benzeri örneği olmayan insan kalleşliğinin her yanı sardığını, kurtuluşun ancak ölümde olduğunu anlayarak otların üstüne uzandı, kendi evine. Burada solumaya, hırıldamaya, inlemeye, kanını yavaş yavaş akıtmaya, gittikçe daha acı çekmeye başladı. Ninet'in gözlerine benzeyen iri menekşe gözlerinde bir soru işareti vardı sanki. Ne kötülüğümü gördünüz? Niçin ölüyorum? Niçin böyle uzun sürüyor ölmek? Niçin? Angelo ile Francis Bernard Tayun'a geldiklerinde hala yaşıyordu. Katiller, iğrenç hayvanlar, sırtlanlar diye haykırdı gözleri nemlenen Francis Bernard. Rakiye ve yanındaki amalcılara da köpürdü. İt herifler, serseriler, niye yardım etmediniz hayvana? Angelo ise yine taş gibi sessiz kalmıştı. Ağzını ancak hayvanın beynine bir kurşun sıkılması gerektiğini söylemek için açtı. Sen yap Bernard. Ama Bernard karşı çıktı. Yapamam. Ve kimseye bir zararı dokunmamış olan zavallı hayvan, iki gün bir gece boyunca solumayı, hırıldamayı, inlemeyi, kanını akıtmayı sürdürdü. Ta ki acıyacağı tutan bir canavar uzaktan attığı iki katyuşa ile işini bitirinceye dek. Gerçekten de acımış mıydı? İnsanları iyi tanıyanlar, insanlar üzerine düş kurmayanlar, yeryüzünde adına acıma denilen bir duygunun gerçekten de var olduğundan haklı olarak kuşku duyarlar. Neyse, bu işkence boyunca kendisiyle acımasız bir iç hesaplaşmaya girişmiş olan Şahin'e dönelim biz. Şahin'e yürekli olmasını söyleyin. En önemli şeyin yüreklilik olduğunu, yüreklilik olmazsa yaşamın bir işe yaramayacağını söyleyin. Bunu söylemeden önce de Armando ile birlikte gelmesi gerektiğini, onu kucaklamak istediğimi söyleyin. Rahibe Esperance, saf gigiden ayrılırken bunları söylemişti ve daha güvenceli bir yere gitmeyi kabul etmeyerek güzel bir yüreklilik dersi vermişti. Ben Tanrı'nın askeriyim, bir yere gitmem. Üç rahibe de yürekli davranmıştı ama kararı veren rahibe Esperance'dı. Örnek olan oydu. Kaçma kararı verseydi rahibe Milady ile rahibe George da kaçarlardı hiç kuşkusuz. Onun arkadaşlarıyla birlikte bomboş, yarı yıkılmış manastırda olduğunu bilmek yüreğini parçalıyordu. Onun manastırın mahzeninde aç susuz olarak tepeyi ele geçirmeyi bekleyen fanatiklerin insafına terk edilmiş olduğunu düşünmek soluğunu tıkıyordu. Ama şu ara acı çekmesine yol açan şey ne parçalanan yüreği, ne tıkanan soluğu, ne de pişmanlık duygusuydu. Rahibe Esperance'ın siteminin yol açtığı utançtı, yüreksizliğinin anlaşılmış olmasından duyduğu acıydı. Bunlara bir de saf Gigi'nin başarısının yol açtığı rahatsızlık ekleniyordu. Dün sabah dudaklarını yakan üç sözcüğü söyleseydi, ben de geliyorum deseydi, başarıdan o da pay almış olacaktı. Oysa söyleyememişti, gitmemişti. Her zaman olduğu gibi ne kazanan ne de yitirenlerin rahatlığını seçmişti. Bunlar yitirmezler çünkü kazanmazlar. Kazanmazlar çünkü oynamazlar. Oynamazlar çünkü tehlikeyi göze almazlar. Tehlikeyi göze almazlar çünkü canlı değildirler. Canlı değildirler çünkü yüreklilikten yoksundular. Hazmiye'den gelen top seslerine kulak verdi. Tepenin ele geçirilmesi için çatışmanın başlamış olduğunu düşündü ve sıkıntısı daha da arttı. Evet, yüreklilikten yoksun oldukları için canlı olmayanların safını seçmişti. Kendini hiç tehlikeye atmayan, zararı göze alamayan, bu nedenle de ne övülen ne de yenilenlerin safını. Ne cennete ne de cehenneme gidenlerin safı. Hep yansız kalan, hep seyirci olan, tehlikeye atılan, zararı göze alan sayılı kişilere hep bir pencerenin gerisinden güvenlik içinde bakanların safı. Korkanların korktukları içinde kendilerine bir ayrılışın avuntusunu bile çok görenlerin safı. Başrahibe saygılarımı söyleyin. Alçakların safı. Kabızlığını haklı çıkartmak için subaylar helasında kendi kendine biz korkuyla eski dostuz derdi. Çocukluk arkadaşıyız, kan kardeşiyiz, her yerde her zaman karşılaşan arkadaşlarız. Öfkeli alanlarda göstericiler demir çubuklarla, kaldırım taşlarıyla, molotof kokteylleriyle saldırdıklarında, azılı bir haydutu yakaladığımda, bağırıp çağıran generallere hesap verdiğimde, uçaklarda paraşütle atlama sırasını beklediğimde. Ama öfkeli gösterilerin hep üstüne gittim. Generallere hep hesap verdim, paraşütle hep atladım. Demek ki ödlek değilim. Bu savunmanın kendine göre bir mantığı vardı. Korkmak, ödlek olmak anlamına gelmezdi. Yüreklilik çoğu kez korkudan kaynaklanırdı. Korkuyu alt etmek anlamına gelirdi. Ne var ki savunması eski ve önemsiz olaylara dayanıyordu. Büyük sınava girmek için geldiği bu kentte korkuyu alt etmek olanaklarının tümünden de kaçmıştı. Tümünden. Subayların helasına gidip gelişinin dışında yürekliliğin çoğu kez korkudan kaynaklandığını, korkmanın ödleklik anlamına gelmediğini gösteren tek bir şey yapmamıştı. Kendi kendine ben ödlek değilim demesine yol açabilecek bir tek davranışı olmamıştı ve 48 saat sonra gitmiş olacaktı. Bir kamikaze teknesi bineceği gemiyi havaya uçurmazsa bir hafta sonra her türlü olanaktan yoksun sakin dünyasına dönecekti yine. Ve yine kendini ciddiye aldırmak için 1. ve 2. Dünya Savaşlarında Kuzey İtalya'da, Yunanistan'da, Arnavutluk'ta, Kuzey Afrika'da canlarını veren karabinierlerin mezar taşlarıyla övünecekti. 100 yaşında bir tenis kortunda vücudunun ağırlığını sağ topuğuna vererek tenis oynarken ölmeyi amaçlayan ödlek bir bunak olacaktı. Ürperdi. Yüce Tanrım dedi. Bir olanak daha ver bana. Son bir olanak, ödlek olmadığımı kanıtlamaya yarayacak son bir olanak. Tanık bulunması önemli değil. Övgülere boğulmam önemli değil. Onun öğrenmesi bile önemli değil. İsterse beni ödlek sansın yine. Kendi kendime ödlek değilim ben diyebilmem yeter. Komutanım, sıkıntının sanki daha da inceltip uzattığı ince uzun yüzünü kaldırdı, karşısındaki paraşütçüye ilgisiz gözlerle baktı. Ne var? Rocco komadan çıktı komutanım. Komadan çıktı mı? Evet komutanım, riskten telefon ettiler. Kim konuştu? Yardımcınız komutanım, söyle buraya gelsin. Safgigi telaşla gelerek doğruladı haberi. Evet, bu sabah doğu kesimiyle telefon bağlantısı kurulabilmişti ve Raibe François telefon edip Rocco'nun gözlerini açtığını ve imam, saat, imam diye sayıkladığını söylemişti. Elbette tehlike atlatılmış sayılmazdı. Raibe François komadan çıktıktan sonra yine komaya girebileceğini söylüyordu. Bilinçsiz biçimde konuşmuş olabilirdi. Beyindeki doku bozukluğu sürdüğünden yeniden komaya girebilirdi. Yine de bir umut ışığı belirmişti. İnce uzun yüz titreşir gibi oldu. Evet, istediği olanak ayağına gelmişti. Kendisine korkak olmadığını kanıtlamak olanağı. Nerede bu imam? Bilmem ki, Rocco'da bile adresi yoktu komutanım. Anası babası bir Hristiyanla evlenmesini istemedikleri için adresini vermemişti. Spor sitesinin oralarda oturduğunu söylemişti yalnızca. Peki saat? Bende. Safgigi bir çekmeceyi çekip plastik siyah bir kronometre çıkarttı. Rocco'nun yerinden kalkıp ensesini 5.56'lık mermiye çevirmeden önce saatin kaç olduğuna bakıp saniyeleri saydığı saatti. Ben götürürüm ona. Götürür müsünüz? Büyük bir olasılıkla ne dediğinin bilincinde değil komutanım. Bir saat uğruna kendisi tehlikeye atmanın anlamı yok. Size göre yok. Ne dediğimi biliyorum komutanım. Tayun keskin nişancı kaynıyor. Denetim noktasında kırmızı atkımı alan o dangalak var. Sodeko'dan giderim. Sodeko tayından da beter komutanım. Bu sabah Hizbullahçılar bile gelmiş oraya. Saint Michel Kilisesi'ni işgal edenler. Kambur Molla ile karşılaşırsanız başınıza iş açılır. Kendinizi düşünmüyorsanız korumalarınızı düşünün. Yanıma koruma almayacağım. Koruma almayacak mısınız? Anlamıyorum. Anlamanız gerekli değil Gigi diye homurdandı Şahin. Manastır'a uğrayıp rahibe Esperanz'ı bir kez daha görebilmeyi de aklına koyarak sırtını döndü. Koşarak ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza'nın kapana sıkışmış fare gözleri ve Ali'nin canını cehenneme göndermek, sahnenin ağzını burnunu dağıtmak kararlılığı ile onu beklemekte olduğu jipe gitti. Buyurun komutanım. Senha, belki şaşırtıcı gelecek ama kurtulmadığı ve kurtulamayacağı salaklığına karşın ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza, Şahin'in Torquemada yöntemiyle dersini verip 30 yıl hapiste çürümesi dileğiyle Livorno'ya gönderdiği çaresiz bir budala değildi artık. Sana'nın oynadığı acımasız oyundan sonra ayaklarından tutulup sürüklenen, canından bezmiş bir solucan değildi. Bir atasözü, terslikler insanı adam eder der. Terslikler sayesinde güçsüz solucan son birkaç ay içinde varoluşun fırtınalarına dayanabilecek bir böceğe dönüşmüştü. Savunmasız salak, normal bir insanı yerle bir edecek tokatlardan kendini koruyan bir zırha bürünmüştü. Üç kez canına kıymaya kalkmıştı. İlkinde 7 tane 9 milimetrelik mermi yutmuş, askeri doktor mermileri dışarı çıkartabilmek için tuzlu suyla 7 kez tenkiye yapmıştı. Mermi başına bir tenkiye. İkincisinde kışlanın kanalizasyonundan bir şişeye doldurduğu lağım suyunu içmiş, hastaneye kaldırdıklarında acil serviste doktor yerine "Bugün sendika toplantısı var" yazılı bir ilanla karşılaşmıştı. Üçüncüsünde paraşütçülerin koruyucusu Ermiş Gabriel'in taburun kilisesindeki heykelinin iyilik dağıtan eline asmıştı kendini. İyilik dağıtan el ağırlığa dayanamayıp kopmuş, başına çarparak alnının sonunda iyileşmesi 20 gün süren bir yaraya yol açmıştı. Askeri doktor "Yine paçayı kurtardın" demişti. O aylar boyunca çevresinde bulunanlara duyduğu tiksintiye karşın sağ kalmayı başarmıştı. Tiksindiklerinin arasında önce 7 tenkiye yapan, sonra hastanede yıkatamadığı midesini yıkayan, daha sonra da Ermiş Gabriel'in iyilik dağıtan elinin parçaladığı alnını diken revir görevlileri vardı. Durmadan "Beyrut'a dönmek istiyorum ben" diye sızlandığı için geceleri gözlerine uyku girmeyen oda arkadaşları vardı. Sabahtan akşama dek "Ne olursunuz beni Beyrut'a gönderin yoksa kendimi öldürürüm" diye yalvardığı teğmeni, yüzbaşısı, binbaşısı, albayı vardı. Hepsinden önemlisi olanların asıl kurbanı tabur papazı vardı. Bir kolunu yitirdiği için artık paraşütçüleri koruyamayacak bir Ermiş Gabriel ile baş başa kalmanın yanı sıra her canına kıyma girişiminden sonra Beyrut'a dönmek isteyişinin nedenlerini bir kez daha dinlemek zorunda kalıyordu. Ali diye birinin canı cehenneme gönderilecek, Sanan diye birinin ağzı burnu dağıtılacaktı. Bu nedeni öğrenince papaz gerçek bir ikilemle karşı karşıya kalmıştı. Mesleğinin zorunlu kıldığı gizliye mi uymalıydı yoksa her şeyi Şahin'in yardımcısına anlatıp "Beni Beyrut'a gönderin" isteğine boş verilmesini mi önermeliydi? Ocak ayının bir pazar sabahı dayanamayıp bağırmaya başlamıştı. "Tanrı beni bağışlasın. Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza. Beyrut'a dönmeyecek olursan elime çekici alıp ağırlığına bile dayanamayan bu ermiş heykeli parçalayıp Buda dinine geçeceğim." Sonra da bu isteğin gerçekleşmesi için kollarını sıvamıştı. Vatikan'ı, Cumhurbaşkanlığını, Savunma Bakanlığını devreye sokmuş, Salvatore'nin Kor General'le birlikte yola çıktığı sabah sevinç gözyaşlarını tutamayarak şunları demişti. "Hadi git de gününü gör. Ali'nin canını cehenneme gönder, sahnenin ağzını burnunu dağıt. Git de geber." Yine şaşırtıcı gelecek ama ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza, İtalyanların üstleri boşalttıklarını, Beyrut'a gelir gelmez yine geri döneceğini öğrenince umutsuzluğa kapılmamıştı. Tersine bir sürü yerinde soru yöneltmişti kendine. 1. O çirkef herifle, o çirkef karı eski kentte üstten çok uzakta oturduklarına göre dönmeden önce herifi haklayıp kadının ağzını burnunu dağıtabilir miydi? Yanıt: hayır, yapamazdı. 2. Bu beklenmedik sorunu nasıl çözebilirdi? Yanıt: Beyrut'ta kalarak. 3. Beyrut'ta kalabilmek için nasıl bir gerekçe bulmalıydı? Yanıt: büyükelçiliği koruyan Karabinieri Birliği'ne katılmak. 4. Büyükelçiliği koruyan Karabinieri Birliği'ne kim verebilirdi onu? Yanıt: Akbaba. 5. Bunu Akbaba'dan kim isteyebilirdi? Yanıt: Şahin. Demek ki Şahin'in gönlünü alması gerekiyordu. Şahin'in gönlünü alabilmek için Engizisyon döneminde dinden sapanların, komünizm döneminde de komünistlerin yaptıkları gibi bir öz eleştiri, güzel bir konuşma hazırlamak gerekti. Şöyle bir şey: Albayım, pişman olduğumu belirtmeye, bağışlamanızı dilemeye geldim. Bacalara sevda sözleri karaladığım, makinenin başından ayrıldığım Sayın Camgöz'ü, özür dilerim Sayın Büyükelçi'yi ve mahalle halkını uyandırdığım, çavuşu yumruklayıp dört dişini kırdığım için verdiğiniz ağır cezayı hak ettiğimi biliyorum. Bir akıl hastası, bir paranoyak, karabinierlere, ordumuza, vatanımıza, bayrağımıza leke süren biri olduğumu kanıtladım. Üstelik gözlerim körelmişti. Çünkü sevdiğim, nişanlım dediğim kız erdemli bir kız değilmiş. Rita da Kasya değilmiş. Tam sizin dediğiniz gibiymiş. Fındıkçı, numaracı, kaltakmış. Kaşarlanmış bir orospuymuş. Yeniden saygınlığıma kavuşmak istiyorum albayım. Alnıma sürülen lekeyi silmek, hatalarımın karşılığını ödemek, yeniden karabinierlerin, ordumun, vatanımın, bayrağımın övünecekleri bir asker olmak istiyorum. Bu amaçla Beyrut'ta kalmak, Büyükelçiliği koruyan Karabinieri Birliği'ne katılmak, gece gündüz vatanı için çalışan, golf oynayacak bir golf alanı bile olmayan Camgöz'ü, özür dilerim Sayın Büyükelçiyi, korumak istiyorum. Dürzilere, Hizbullahçılara, Amalcılara, Falanjistlere, KTB, dostlarına, düşmanlarına karşı, bu arada çamaşırcının kocasına, Küba'da elçilik yaparken James Dean gibi otomobil yarıştıran o milyarder herife karşı da kanımın son damlasına dek koruyacağım onu. Beni bağışlamazsanız, generalimden Büyükelçiliği koruyan birliğe verilmemi istemezseniz kendimi öldürürüm albayım. Sonra bu konuşmayı ezberlemişti. Tam 3 gün 3 gece sürmüştü ezberlemesi. Bu sabah da gelip şimdi gözlerini dört açarak kendisine bakmakta olan Şahin'in jipinin yanına dikilmişti. Senha, evet albayım, dönüşümün nedeni, ne zaman döndün başımın belası, salı sabahı albayım, amacım, nasıl döndün, kiminle geldin, amiral gemisinin helikopteriyle, Roma'dan gelen kor generalle birlikte albayım, amacım, hangi sorumsuz geri gönderdi seni, taburun papazı albayım, Vatikan'ı, Cumhurbaşkanlığını, Savunma Bakanlığını devreye soktu, sonra da bana, git de gününü gör, git de geber dedi. Beletsa, seni dinleyecek vaktim yok. Riske gitmek zorundayım. Riske mi albayım? Riske, evet riske. Rahat bırak şimdi beni. Olmaz albayım, sizi riske ben götüreceğim. Ne dedin? Sizi ben götüreceğim. Böylece tek başınıza gitmemiş olursunuz. Hem sizi korur hem de öz eleştirimi yaparım. Öz eleştirimi? Evet albayım. Engizisyon döneminde dinden sapanların, komünizm döneminde komünistlerin yaptıkları türden bir öz eleştirim. Beletsa, ölümüne susamışsın sen. Benim ya da bir başkasının seni öldürmesini istiyorsun. Ölürsem gam yemem albayım. Son aylar boyunca kaç kez öldüm. Bir kez daha ölsem ne çıkar? Ve yüreği yumuşayan Şahin yazgısını da belirlemiş oldu. Sodeko'dan gidelim dedi. 53. ayrımın sonu. Sayfa 597.